Ayrım 2, sayfa 17, Varış, Pembe. 1 Aralık 1946, Fırat Nehri yakınlarında bir köy. Pembe dünyaya geldiğinde Nazlı o kadar üzülmüş ki 20 saat boyunca çektiklerine ve çarşaflara bulaşan kana rağmen kalkıp gitmek istemiş. En azından o rüzgarlı günde doğum odasında bulunan herkesin istisnasız söylediğine göre. Alıp başını kaçmak istediyse bile sonuçta hiçbir yere varamamış Nazlı. Odadaki kadınları ve avluda bekleyen kocasını şaşırtma pahasına yeni bir sancı dalgasıyla tekrar yatağa düşmüş. 3 dakika sonra ikinci bir bebeğin başı görünmüş. Bolca saç, kıpkırmızı bir ten, sırılsıklam ve buruşuk gene bir kız. Bu seferki biraz daha ufak tefek. Bu kez kalkmaya kalkışmamış Nazlı. Hafif bir iç geçirmeyle başını yastığa gömüp Esenyel'in fısıltısını duymaya çalışırcasına yüzünü pencereye dönmüş. Yeterince dikkatle dinlerse şayet göklerden gelecek yanıtı duyabilecekmiş gibi. Ne de olsa bir nedeni, sarih bir açıklaması olmalıymış mutlaka. Yüce Yaradan neden 2 kız evlat daha vermiş ki onlara? Halihazırda 6 kızları varken ve hiç ama hiç oğulları olmamışken. Böylece yeni anne susuvermiş. Koparılmış dal, söndürülmüş mum gibi. Allah bu Nazlı kuluna yaptığının hikmetini anlatıncaya kadar konuşmamaya ant içmiş. Uykusunda bile sımsıkı kenetli kalmış dudakları. Tam 40 gün 40 gece tek kelime dahi söylememiş. Ne kuyruk yağlı nohut pişirirken, ne 6 kızını leğende tek tek yıkarken, ne otlu peynir yaparken, ne de kocası bebeklerin adını ne koymak istediğini sorduğunda. O kadar durgunmuş ki tüm ölmüşlerinin mekanı olan ve bir gün kendisinin de gömüleceği mezarlıktan bile sessizmiş. Yolsuz, elektriksiz, hekimsiz, mektepsiz, küçük ve ücra bir Kürt köyüymüş onlarınki. Dış dünyanın haberleri büründükleri yalnızlık zırhını aşıp da kolay kolay ulaşamazmış. Ne 2. Dünya Savaşı, ne atom bombası, ne İspanya'da Franco. Köylülerin bunların hiçbirinden haberleri yokmuş. Afakta, yani Fırat kıyılarının berisinde tuhaf şeylerin döndüğünden eminlermiş. Alemin hallerine zaten vakıf olduklarını düşünür, bu topraklardan ötesini görmeye heves etmezlermiş. Ezelden beri süregelen ve ebediyete dek sürecek her şey zaten gözlerinin önündeymiş. Şimdi ve burada. İnsana vacip olan bir ağaç ya da kaya gibi sabit ve sağlam durmakmış. Tabii eğer şu üçünden biri değilse, geçmişini yitirmiş bir abdal, aklını yitirmiş bir aptal ya da sevdiğini yitirmiş bir mecnun. Dervişler, aklı kıtlar ve aşıklardan gayrı kimse için şaşılası bir şey yokmuş evrende. Her şey olması gerektiği gibiymiş. Ne bir eksik, ne bir fazla. Her şey yerli yerinde. Köyün bir köşesinde çıt çıksa anında herkes duyarmış. Sır sahibi olmak zenginlere has bir ayrıcalık iken, mala çar bayan, 4 rüzgarın evi, nam bu köyde kimse müreffeh sayılmazmış. Köyün 3 yaşlısı kambur bedenleri ve kederli çehreleriyle bütün gün kahvede oturup ömür kadar narin, gönül gibi sırça bardaklarla çaylarını yudumlar, Allah'ın hikmetlerine ve siyasetçilerin hilelerine akıl sır erdirmeye çalışırlarmış. Nazlı'nın sessizlik andı uzayınca onu ziyaret etmeye karar vermişler. Yaptığın şey küfre girer bilesin, seni ikaz etmeye geldik demiş birinci ihtiyar. Öyle cılızmış ki hafifçecik bir meltem yetermiş onu devirmeye. Peygamberler ve evliyalardan başkasına seslenmemiş, Yaradan'ın seninle konuşmasını nasıl umarsın demiş ikinci ihtiyar. Ağzında kalan birkaç diş arasından, kadından peygamber olmayacağına göre. Üçüncü ihtiyar ağaç dalları gibi kas katı parmaklarını sallamış. Sen konuşacaksın, Rab dinleyecek. Öbür türlü olmasını isteseydi seni insan değil balık yaratırdı zar. Nazlı Yemenlisinin ucuyla gözlerini silerek söylenenleri dinlemiş. Bir an için nehirde balık olarak tahayyül etmiş kendini. Yüzgeçleri güneşte parıldayan, benekleri solgun halkalarla çevrelenmiş, kocaman kül rengi bir alabalık. Nereden bilebilirmiş çocuklarının ve torunlarının da çeşit çeşit balıklara bağlanacağını ve su altı dünyasına duyulan muhabbetin sülalede kuşaktan kuşağa geçeceğini. Konuş demiş birinci yaşlı adam. Susmak senin cinsinin tabiatına sığmaz. Meşrebine karşı çıkan Allah'a karşı çıkar. Nazlı hiçbir şey dememiş. Muteber misafirleri gider gitmez kalkıp ikizlerin uyumakta olduğu beşiğe yaklaşmış. Ocakta yanan ateşin ışığı odaya altın sarısı bir hüzme, bebeklerin tenine yumuşacık, neredeyse meleksi bir ışıltı veriyormuş. Yüreği yumuşayıvermiş. Yamacına yanaşıp boy sırasına dizilmiş olan 6 kızına dönüp kısık bir sesle konuşmuş. isimlerini buldum bebelerin. Söylesene ana diye bağırışmış kızlar, annelerinin sesini yeniden duymanın sevinciyle. Naze boğazını temizleyip yenik bir sesle eklemiş. Bununki Bext olacak, öteki Bese. Bext ve Bese diye tekrarlamış kızlar hep bir ağızdan. He ya, Naze usulca büzmüş dudaklarını, isimler ağzında keskin bir tat bırakmışçasına. Kürtçeleri Bext ve Bese, Türkçeleri kader ve yeter. Anlamları ise dünya yüzünde konuşulan her dilde aynı. Böylece her ne kadar kaderine boyun eğse de artık kız doğurmaktan canına tak ettiğini ve tekrar hamile kaldığında, ki bunun son gebeliği olacağının farkındaymış, çünkü artık 41'indeymiş ve yaşı geçmekteymiş, ona bir oğul ve muhakkak bir oğul vermesi gerektiğini kendince anlatmış Rabbe. O akşam babaları eve geldiğinde kızlar koşturmuş, muştulamış muştulamak için. Baba aneyi konuşuyor, baba aneyi bebelere isim koydu. Karısının yeniden konuşmaya başladığını duyduğuna sevinse de onun ikizlere verdiği adları duyunca yüzü kararıvermiş Berzo'nun. Başını iki yana sallayıp uzun ve sıkıntılı bir an boyunca sessizce durmuş. Kader ve yeter diye mırıldanmış. Sen bebelere isim vermemişsin ki, göklere mektup yazmışsın. Naze başını öne eğmiş, yün çorabındaki delikten çıkan parmağına takılmış gözü. Hüsranını ilan etmişsin. Allah'ın gücüne gider vallahi diye devam etmiş Berzo. Ne lüzum var buna? Böyle dedikten sonra aklındaki adları açıklayıvermiş. Pembe ve Cemile. Çayda eriyen şeker küpleri gibi yumuşacık ve tatlı, her türlü sivrilikten uzak isimler. Ne var ki Berzo'nun kararı nihai olsa da Naze'nin seçtiği isimlerden vazgeçilmemiş. Hafızalarda yer etmişler. Ağaç dallarına takılı iki uçurtma gibi dolanıp kalmışlar soy ağacına. Böylece ikizler çifter isimle bilinir olmuşlar. Pembe Kader ve Cemile Yeter. Gün gelip de bunlardan birinin dünyanın dört bir yanındaki gazetelerde yazılacağını kim bilebilirmiş ki o zaman? İskender, 5 Mart 1970 İstanbul. Bir bahar günü hakkında çok şey duyduğu ama yüzünü hiç görmediği bir adamdan kaçmaya kalkıştığında 7 yaşında bile değildi İskender. Adam düşündüğünden farklıydı, farklı olmasına da daha az ürkütücü değildi. Burun ucunda duran kalın çerçeveli gözlüğü, dudakların arasında yanmayan bir sigara ve içinde keskin aletler ile kurbanlarından topladığı deri parçalarını koyduğu rivayet edilen siyah bir çantası vardı. Onu görmesiyle korkudan dizlerinin bağının çözülmesi bir oldu İskender'in. Elindeki kızılcık şerbeti dökülüp al lekeler bıraktı ak gömleğinde, kar üstünde kan damlaları gibi. Lekeleri önce eliyle sonra pelerinin ucuyla silmeye kalkıştı. Ama nafile, kıyafeti mahvolmuştu. Öyle de olsa uzun gümüşü pelerini, parlak taşlarla süslü şapkası ve elindeki göz kamaştırıcı asasıyla gene de bir prensti. Tüm öğleden sonra topraklarını denetleyen bir asilzade edasıyla yüksekçe bir sandalyede oturmuştu. Gerçi yaşına göre boyu az biraz kısa olduğundan bütün sandalyeler yüksek geliyordu ya. Sol tarafında ondan yaşça büyük, boyca uzun ama benzer giyimli 4 oğlan vardı. Kavgada rakibini tartarcasına tepeden tırnağa her birinin giysisini incelemiş ve hiçbirinin kendisininki kadar göz alıcı olmadığına karar vermişti İskender. Diğer prensler ağızlarına akide şekerleri doldurup kaba saba şakalar yaparken İskender bacaklarını sallayarak bekledi. Başlarına ne geleceğini bile bile nasıl böyle umursamazca davranabildiklerini aklı almıyordu. Endişeyle göz gezdirdi etrafa. Odayı dolduran o kadar insandan hiçbirinin, hatta annesinin bile onu kurtaramayacağından adı gibi emindi. Bilhassa annesinin bütün sabah ağlayarak oğlunun gerçek bir erkek olmasından gurur duyduğunu söylemişti. Bir parçasını bıçağa kaptırmakla nasıl erkek olabileceğini akla ermiyordu İskender'in. İçinden çıkılmaz bir bilmeceydi. Azalarak artıyor, eksilerek büyüyordun. Zihninin almadığı bir diğer husus, canının yanacağı besbelliyken neden herkesin ona sakın ola ağlamamasını söylediğiydi. Oysa annesi istediği kadar gözyaşı dökebilirdi. Hem de ona hiçbir şey olmayacağı gün gibi ortadayken. Yan gözle siyah çantalı sünnetçiyi izleyen İskender, adamın sol yanağından çenesine dek uzanan bir yara izi olduğunu fark etti. Belki de sünnet ettiği oğlanlardan biri yapmıştı bunu. Bir an için operasyon esnasında kendisini tutan ellerden kurtulup bıçağı kaptığı gibi adamın sağ yanağını yardığını hayal etti. Önce kendini kurtarırdı, sonra diğer oğlanları. Hep birlikte zafer naralarıyla kapıya koşup ortadan kaybolabilirlerdi. Ama hayali uzun sürmedi. Tekrar gözünü açtığında odayı olduğu gibi buldu. Kör bir hafız Kur'an-ı Kerim okumakta, bir kadın çay ve badem ezmesi ikram etmekte, misafirler kendi aralarında kısık sesle konuşmakta ve o en korktuğu an giderek yaklaşmaktaydı. İskender yavaşça sandalyeden aşağı kaydı. Ayakları halıya değince soluğunu tuttu, birisinin çıkıp da nereye gittiğini sormasını bekledi. Ama baktı ki kimse durdurmuyor. Parmak uçlarına basarak köşeye yerleştirilmiş iki kişilik yatağın yanından geçti. Perforje başlı karyola, işlemeli yastıklarla, nazarlıklarla ve çini mavisi saten bir yatak örtüsüyle donatılmıştı. İskender'in en sevdiği renkti mavi. Oğlan çocuklarının rengiydi. Keza gökyüzünün de, nehirler ve göllerin de ve henüz görmediği okyanusların. Her adımda biraz daha hafifleyip cesaretlenerek arka kapıdan dışarı süzüldü. Bahçeye çıkar çıkmaz yayından kurtulmuş ok gibi atıldı, koşmaya başladı. Kuyunun etrafından dolanırken hızlandı. Yoldan aşağıya seyirtip komşu evlerin önünden ıslık gibi geçerek tepeye doğru sardırdı. Giysisi kirlenmişti ama umurunda değildi. Artık önemi kalmamıştı. Geri dönmeye niyeti yoktu. Siyah çantalı adam çok istiyorsa buyursun, başka olanları sünnet etsindi. Annesi Pembe'nin ellerini düşünmeye çalıştı. Kestane rengi, dalgalı saçlarını tarayışını, toprak kaplara yoğurt çalışını, hamurdan hayvan şekilleri yapışını, meşeye ulaşana dek başka bir şey düşünmedi. Kökleri dört yana varan, dalları bulut kümelerine uzanan yaşlıca bir ağaçtı bu. Soluk soluğa tırmanmaya başladı, hızlı ve azimliydi. Kayan elleri yüzünden iki kez düşecek gibi olduysa da toparlanıp dengesini sağlayabildi. Daha önce hiç bu kadar yükseğe tırmanmamıştı. Etrafta başarısını görecek kimse olmamasına hayıflandı. Bu yükseklikten gökyüzü öyle yakın görünüyordu ki elini uzatsa adeta dokunabilecekti. O bulut örtüsünün altında kendisinden hoşnut ve mağrur oturdu, ta ki aşağıya nasıl ineceğini bilmediğini idrak edene dek. Bir saat kadar sonra bir kuş kondu yakınlardaki bir dala. Gözlerinin çevresinde sarımtırak halkalar ve kanatlarında yakut gibi parlak kırmızı benekler olan narin bir yaratık. O an eğer kuş biraz daha yakınına gelmiş olsa, İskender onu elleriyle yakalayabilir, minik yüreğinin çarpmasını teninde hissedebilirdi. Avuçlarının içine alıp sevebilir, koruyabilirdi. Ya da tek ve ani bir hareketle boynunu kırabilirdi. Bunu düşünmesiyle derin bir pişmanlık hissetmesi bir oldu. Kafalarında böylesi günahlar kuranlar için cehennemde dev kazanlar fokur diyordu. Gözleri doldu, annesinin onun yokluğunu hemen fark edip arkasından mahalleliyi yollayacağını sanmıştı. Ama gelen giden yoktu. Burada ölüp gidecekti. Ya soğuktan, ya açlıktan. Herkes ya hastalıktan ya kazada ölürken onun sonu ötleklikten olacaktı anlaşılan. Gururuna yediremedi. Kim bilir, belki onu yanlış yerlerde aramış, sonunda kaybolduğuna kanaat getirmişlerdi. Belki de kurt saldırısına uğradığına hükmetmişlerdi. Vahşi hayvanların pençelerinde korkunç bir ölüm tahayyül etti. Annesi perişan mı olurdu acaba? Yoksa besleyecek boğaz sayısı azaldı diye gizlice sevinir miydi? Giderek acıkıyordu İskender. Ama esas acil sorun çişinin gelmiş olmasıydı. Daha fazla tutamayacağını anlayınca pantolonunu indirip başına bunca dert açan pipisini tuttu. İşemeye henüz başlamıştı ki aşağıdan birinin bağırdığını duydu. İşte orada, yukarıda buldum onu. Bir iki saniye içinde bir adam göründü. Sonra biri daha, derken 10 tane daha. Ağacın yanında tek sıra dizilip ona baktılar. İskender ne yapsın, onca meraklı göz önünde işemeye devam etti. Nihayet fermuarını çekmiş, aşağı inebilmek için seyircilerinden yardım istemeyi düşünürken siyah çantalı adamın da aralarında olduğunu fark etti. İşte o zaman tuhaf bir şey oldu. Daha sonraki yıllarda tekrar tekrar zuhur edecek ama o güne kadar hiç bilmediği bir şey. Dondu kaldı İskender. Yolda araba farları karşısında kala kalmış bir alageyik gibi ne hareket edebiliyor ne de soluk alabiliyordu. Uzuvları tutmuyordu, dili uyuşmuş, midesinin yerine bir koca taş gelip oturmuştu. İnsanların ona aşağı inmesi için yalvardıklarını duysa da yanıt veremiyordu. Ağacın bir parçası haline gelmişti. Meşe palamudundan bir oğlan. Aşağıdakiler ilk başta onun ölü taklidi yaparak daha fazla ilgi çekmeye çalıştığını sandı. Ama bir süre sonra çocuğun rol yapmadığını, gerçekten tutulduğunu anlayarak onu kurtarmanın yollarını aramaya başladılar. Komşulardan biri yukarı tırmanmaya talip olduysa da İskender'in tünediği dala ulaşamadı. Bir başkası daha denedi ama o da hüsrana uğradı. Bu sırada diğerleri çocuk atlasın diye battaniyeler germekle ya da neye yarayacağını kimsenin kestiremediği kementler yapmakla meşguldü. Hiçbiri işe yaramadı. Merdivenler fazla kısa, ipler cılız, çocuksa acizdi. Tam o anda tanıdık bir ses havada çınladı. Ne işi varmış orada? Pembeydi bağıran. Yanında birkaç komşu kadınla birlikte tepeye tırmanıyordu. Aşağı inemiyor senin oğlan diye durumu açıkladı birileri. Daha neler, niye inemeyecekmiş dedi Pembe. Kaşlarını çatıp evladının daldan sallanan kürdan gibi ince bacaklarına bağırdı. İskender, sana diyorum, çabuk gel buraya. O an güneşi görünce eriyen karlar gibi tüm vücudunun çözüldüğünü hissetti İskender. İn aşağı dedim sana, babanı rezil ettin. Senden başka herkes sünnet oldu. Bir sen ödlek çıktın. Ne var ki İskender ne kadar uğraşsa da hareket edemedi. Onun yerine sırıtı verdi. Hani durumu hafife alırsa Badire'yi daha kolay atlatırdı belki ama öyle olmadı. Onun sırıttığını görünce Pembe'nin tepesinin tası atıverdi. Seni pişimarık piç kurusu. Derhal aşağı inmezsen kırarım o bacaklarını senin. Erkek olmak istemiyorsun herhalde. İskender bunu biraz düşündü. Yok, istemiyorum. Ama çocuk kalırsan hiç araban olmaz. İskender omuz silkti. Ne olacak, her yere yürürdü ya da otobüsle giderdi. Kendi evinde olmaz o zaman. Gene umursamadı İskender. Eve de ihtiyacı yoktu. Pekala çadırda yaşayabilirdi. Hippiler ya da çingeneler gibi. Bak evlenemezsin o zaman. Kimse senin karın olmaz. İşte burada afalladı İskender. Güzel bir karısı olsun istiyordu. Hani annesine benzeyen ama onu hiç azarlamayan, paylamayan, cezalandırmayan bir hanımı olmalıydı. Dudaklarını ısırdı. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bir bekleyişin ardından annesinin yüzüne bakacak cesareti buldu. Sarmaşık dalları gibiydi. Pembenin bakışları, usulca ama kararlılıkla oğlunu kendine doğru çeken koyu yeşil gözler. Peki dedi Pembe içini çekerek. Sen kazandın. Sünnet münnet yok sana. Gel hadi buraya. Kimse kılına dokunmayacak, merak etme. Ana söz mü? Söz paşam, söz sultanım. Sesinin yumuşaklığı, sıcaklığı güven veriyordu insana. O konuştukça korkusunun akıp gittiğini hissetti İskender. Ayak parmaklarını oynatabildiğini fark etti evvela. Sonra da birkaç dal aşağı inerek ağaca dayanmış merdivenin en üst basamağında bekleyen adama ulaşmayı başardı. Nihayet sağ salim yere indirildiğinde ağlaya ağlaya annesine koştu. Oğlum benim dedi Pembe. Cümle aleme ilan etmek istercesine öyle sıkıca sarılmıştı ki İskender'e. Anasının göğüs kafesinde çarpan yüreğini duyabiliyordu çocuk. Malamin aslanım. Ayaklarını tekrar toprağa basabildiği için rahat bir nefes aldı İskender. Annesinin sevgisi karşısında ikiye katlandı mutluluğu. Ne var ki bu sarılışta içini bayan, hatta soluğunu kesen bir şeyler olduğunu hissediyordu. Annesinin nefesi bedenini kavrayan elleri bir tabut gibi sarıyordu onu. İskender'in aklından geçenleri okumuş gibi Pembe evladını omuzlarından tutup itti ve gözlerini gözlerine dikti. Aniden bir tokat attı onunla. Bana bak, sakın ola bir daha babanı atanı utandırmayasın. Ardından siyah çantalı adama doğru dönerek ekledi. Al kardeş bunu. İskender'in yüzü kireç gibi bembeyaz kesildi. Korkudan ziyade şaşkınlıktı hissettiği. Annesi herkesin önünde kandırmıştı onu. Üstelik tokatlamıştı. Oysa bugüne kadar ondan fiske bile yememişti. Böyle bir şey olabileceği aklına gelmezdi. Konuşmaya çalıştıysa da yapamadı. Sözcükler cam bilyeler gibi yuvarlanıp tıkadı boğazını. Akşamın ilerleyen saatlerinde herkes gururla İskender'in sünnet masasında ne kadar cesur olduğunu anlatacaktı. Tek damla gözyaşı dökmediğini, tam bir erkek gibi davrandığını söyleyeceklerdi. Ama seneler sonra kendisi bunun yiğitlikle alakası olmadığını itiraf edecekti. Sünnet esnasında donuk ve tepkisiz durmasının tek bir sebebi vardı. Annesinin onu nasıl ve neden kandırdığını düşünüyor olması. Hazmedememişti İskender bu ihaneti. Sevip de kandırmayı, insanın canı kadar sevdiği birini oyuna getirebileceği aklının ucundan dahi geçmemişti. O güne dek bilmezdi. Birine bütün kalbinle muhabbet besleyip yine de onu incitmek istemenin mümkün olabileceğini, sevginin ve aşkın karma karışık halleri üzerine aldığı ilk hayat dersiydi bu. Malamin, Kürtçe, evim, yuvam. Ayrım sonu, sayfa 27.